Bugün 31 Ocak 2017, ortaya karışık oturumlarının yedincisindeyiz. Bugün bebek hastalıkları, 0-1 yaş ya da küçük, kendisini ifade edemeyen bebeklerin hastalıklarını nasıl ayırt ederiz, ne yapmamız gerekir ya da bebek sağlığıyla ilgili neleri bilmemiz gerekirle ilgili konuşacağız. Konuğumuz Sevda Aykaya. Kendisini kendisinin ağzından dinlesek iyi olur. Yüksek hemşire ve bize az önce bahsettiğim gibi bebek hastalıklarından bahsedecek. Sorularınız, paylaşımlarınız olursa her zamanki gibi lütfen söz isteyerek bizle paylaşınız diye düşünüyorum. Ve sözü Sevda Aykaya'ya bırakıyorum. Kimsiniz?
Merhabalar, iyi akşamlar. Elif'in bahsettiği gibi ben Sevda Aykaya. Yaklaşık 18 yıldır hemşirelik yapıyorum çeşitli kurumlarda ve kuruluşlarda. Bilgim doğrultusunda sizlere bebeklerle ilgili rastlanan hastalıklar, bunlar için neler yapabiliriz, belirtileri nelerdir, evde bunları nasıl önleyebiliriz? Hem iki çocuk annesi olarak deneyimlerimi paylaşarak hem de hemşire olarak sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. İlk etapta yeni doğan sarılığından bahsetmek istiyorum ben. Yeni doğan sarılığı zamanında doğan bebeklerin hemen hemen %60'ında görülen bir sarılıktır. Çoğu fizyolojik bir sarılıktır. Belli bir tehlike sınırı yoktur bunların. Genelde 2 haftada geçer. Bu sarılık nedir? Nasıl başlar? Bilirubin adı verilen cilde sarı rengini veren bir maddenin kandaki seviyesinin yükselmesi ve deride birikmesi olayıdır bu. Bu madde yükseldiğinde, ciddi anlamda yükseldiğinde vücut bebekte ciddi bir beyinde hasar verir. Ama biz o sürece gelmeden önce bilmemiz gereken şeyler var. Bebeği nasıl önleyebiliriz bunu, nasıl yükselmesini engelleyebiliriz? Bununla ilgili bilgilerimi paylaşmak istiyorum sizinle. Bebek anne karnına doğmadan önce bu bilirubin yükselmeye başlar ama annenin karaciğeri bunu önler. Ama bebek doğduktan sonra karaciğeri bunu temizlemeye daha kapasitesi yetmediği için kanda yükselip deride birikmeye başlar. Bunu anlayabileceğimiz ki bebek uyur, sürekli uyur, emmeyi reddeder. Eğer ki bir anne bebeğini emziremiyorsa ve sürekli uyuyorsa bilsin ki bu sarılığı başlamış demektir. Genelde doğumdan ikinci günde ortaya çıkar bu sarılık olayı. Bunun için ne yapmamız gerekir? Bebeği sık sık uyandırıp emzirmemiz lazım. Gerekirse saat başı bebeği emzireceğiz. Emmiyorsa refleksler halinde uyandırıp bebeği sık sık emmeye yönlendirmemiz lazım. Bebek emmiyorsa, mama kullanıyorsa, olur ya anne sütü yoktur veya bir yan etkenler vardır, bir şeyler vardır. Mama veriliyorsa bile mutlaka bebek uyandırılıp mama verilmesi lazım ki bebek dışkı yoluyla bu bilirubini atacak ve sarılık yavaş yavaş yok olacak. Normal şartlarda 10 günde geçen bir süreçtir bu. Ama geçmiyor. Bebek sık sık uyuyor, emmeyi reddediyor ve ileriki bilirubinin yükseldiği aşamalarda ise böyle tiz bir ağlama sesi. Normal bebeğinizin ağlama sesini bir ilk 2 gün içinde tanırsınız ama yükseldiği anda böyle tiz bir ağlama sesi olur ve bebek başını arka tarafa atar ve havale türü havale geçirir. Böyle konvülsiyon dediğimiz kasılmaları falan olur. Bu ciddi bir boyuttur. Bunun için acilen doktora götürmek gerekir. Orada tıbbi şartlarda müdahale edilmesi gereken bir durumdur. Bunda dikkat etmemiz gereken şey bol bol emzirmek gerekiyor. Uyumasına engel olacağız. Diğer bir bebekte görülen...
Bununla ilgili bir şey sorabilir miyim?
Tabii.
Sarılığı eğer bitirdiysek.
Hı.
Şimdi bu görmeyenlerin anlayabilmesi için sanırım şu bebeğin uyumasından bahsetti.
Evet.
Peki bilirubin nasıl görünür? Yani evimizde gören bir insan vardır. Gerçi genel olarak annelerimiz vardır sarılıktan haberdardırlar ama bebeğin her yeri mi sararır?
Hayır, ilk başta kafada sararmaya başlar. Böyle limon sarısı gibi oluşmaya başlar ama bu ilk etapta kafada oluşan bir sarılıktır. Zaten boyunla baş arasındaki boyun altıyla baş arasındaki o rengi fark edersiniz sarılık olmaya başladığı andan itibaren. Diğer aşamalarda biraz yükseldiği anlarda artık vücut kollar ve bacaklara yayılmaya başlar bu sarılık. O zaman ciddi boyutta bilirubinin arttığını anlar zaten gören kişiler. Ama bizim ilk baştaki yüzde oluşan sarılık bizim fizyolojik sarılık dediğimiz 10 gün içerisinde sürekli emzirme ile geçirilebilecek bir Ama bu vücuda yayılıyorsa artık fototerapi dediğimiz hastanede müdahale edilmesi gereken bir sarılık düzeyidir. Mutlaka bunun tedavi olması lazım. Çünkü beyni ciddi anlamda hasar veren ve vücutta kalıcı sekeller bırakan bir sonuç bırakıyor. Buna engel olmazsak.
Ama fizyolojik sarılık bebeklerin zamanda doğan bebeklerin %60'ında görülür.
Kesinlikle.
Dolayısıyla bebekte bir sarılık belirtisi olması bizi o kadar endişelendirmesine ilk başta gerek yok. Emzireceğiz. Çok
Evet, bol
fazla
bol
uyumamasına
uyumasına
engel
engel
olmayacak.
olacağız. Aynen öyle. Bol bol emzirmek, anne sütü. Anne
Saat
sütü
başı, iki
yoksa bile
saat bebek.
mamayla mutlaka beslenmesi lazım ki, çünkü kaka yoluyla atacak. O bilirubini, vücuttaki fazla bilirubini kaka yoluyla atacak. Ondan sonra ilk 10 gün biraz zorlanacak. Anne uykusuz kalacak. Gece sık sık uyandıracak belki, ama kendisi de uyumayacak. Ama kolay geçen bir süreçtir. Çok da korkmamak lazım bu konuyla ilgili. Gaz sancısı. En çok annelerin, babaların sorun yaşadığı, şikayet ettiği, bu nasıl olacak, nasıl geçecek dediği bir gaz sancısı.
Evet.
Şimdi bebeklerin mide kapağı 2-3 gün çok iyi çalışmaz. Bu nedenle bebeklerin beslenme sonrası direkt yatırmamak lazım. Ne yapacağız? Bebeği emzirdikten sonra anne kucağına alıp başını omzuna dayadıktan sonra sırtına böyle hafif masaj yaparak alttan veya ağızdan bir şekilde o gazı çıkarmasını sağlayacak. Ve hemen yatırmayacağız. İşte bebeğin karnı doydu, altını değiştireyim, yatırayım, sağa döndüreyim, üstünü giydireyim, kustu da şu kıyafetini değiştireyim. Bunu yaptığımız zaman, bebeği o tarafa bu tarafa çevirdiğimiz zaman bebeğin midesi bulanır. Emdiği süt köpük halinde köpürmeye başlar ve bu daha çok gaz yapmasına neden olur. Ve sütün geri gelmesini sağlar. Reflü dediğimiz bazı işte büyüklerde olan şey bebeklerde de olabiliyor. Bu reflü geri dışarıya çıkma olayı. Biz ne yapacağız? Emzirdikten sonra gazını çıkartıp bir 10-15 dakika bebeği kucağında dik şekilde tutarak biraz evin içinde tur atabilirsiniz. Siz de, yani siz oturaraktan da onu dik tutarak tutup bekletebilirsiniz. Önemli olan bir 15-20 dakika o aldığı besini sindirmesini sağlamak. Başka gaz sancısı olduğunda neler yapabiliriz? Mesela karnına sıcak havlu koyabilirsiniz. Yani sizin nasıl elinize dokunduğunda yakmıyorsa kendi teninizde düşünün. Bebeğin de o şekilde karnına sıcak havlu koyup masaj yapabilirsiniz.
Islak bir
Ilık
havlu
duş aldırabilirsiniz
mesela.
bebeğe. Biz çok denedik. Arabayla gezdirmeye falan çıktığımız zaman da oldu. Mesela bebekler arabaya binince unuturlar gaz sancısını falan. Ve onu
Evet.
deneyebilirsiniz arabası olanlar. Bazı annelerde elektrik süpürgesi, işte saç kurutma makinesi, aspiratör gibi böyle bebeğin
Ses
dikkatini
şeyler.
dağıtacak sesler de son çare, işte arabayla gezmeye çıkartabilirsiniz dedik. Bebekler, özellikle erkek bebekler çok seviyorlar arabayla gezmeyi, ama çok da cinsiyet ayrımı yapmadan o dikkatlerini dağıtabiliyor. Bazı bebekler elektrik süpürgesi sesinden, saç kurutma makinesi sesinden, işte aspiratör sesinden falan da dikkatleri dağılıp sancıyı unutabiliyorlar ve uyuyabiliyorlar. Ama gaz sancısıyla ilgili bu sıcak havlu olayı, masaj olayı, ılık duş olayı gerçekten etkili. Bir de anneler gün içerisinde işte ana son çayıdır, rezene çayıdır, işte papatya çayıdır. Bu tür çayları, bitkisel çayları içtiğinde bu bebeğin sütüne de geçeceği için sütte de bebeği de rahatlatacaktır gün içerisinde. Annelere de tavsiyem mutlaka bitki çayı tüketsinler bol bol. Özellikle ana son çayı ve rezene çayı çok etkili bu konuda. Annenin tüketmesi gerekiyor. Bebeğe çok
Evet,
kimyon
gerçekten evet.
verilemeyeceği için annenin bütün şeyleri, gaz
Kesinlikle.
yapmayacak şeyleri aslında tüketse daha iyi olur. Ama mesela bir kuru fasulye çok faydalı bir yiyecektir. Çok faydalıdır ama acayip de gaz yapar. Bu tabii süte geçecektir, sütten bebeğe geçecektir falan, ama anne bunların yanında dediğim gibi o bitki çaylarından, işte kimyondur, rezenedir, papatyadır, anasondur, bu tür çayları tükettiğinde biraz daha aza indirgenir, ama yine de hiçbir şey çare olmuyor dediğinizde hastaneye gittiğimizde gaz giderici damlalar var, bebeklere veriyorlar doktorlar. O en son aşama, inşallah öyle bir sürece girmez diyorum.
Peki bebeğin gaz sancısı olduğunu nasıl anlarız?
Genelde emerken yarıda bırakır emmeyi. İşte karnını ayaklarını karnına doğru çeker. Böyle ani refleksler gösterir. Bir ıkınma, bir hareketleri, sesleri falan çıkartır. Yani bir huzursuzluğunu gösterir zaten. Emmeyi bırakır. Bir şiddet bir şekilde ağlamaya başlar zaten. Ama ağlarken de o ayağını karnına çekiyorsa bilin ki o gaz sancısı var yani. Böyle karnına doğru. Bu günlük hayatımızda sizin de yaşadığınız bir şeydi. Bu karnınız ağrıdığında bir kasılma olur. Bir
Kapatma isteriz, o
kapatma
karnı
isteği.
kapatma
Aynen
isteriz.
bebekte. Yani siz nasılsanız bebekte aynı şeyleri gösteriyor. Burada da onunla ilgili söyleyebileceğim pek bir şey yok.
Şöyle bir şey söyleyebilir
Tabii.
miyim? Gaz olduğunu karın şişliğinden de anlayabilir miyiz acaba?
Yani karında hafif bir gerginlik oluyor ama her bebekte olmuyor. Mesela benim çocuklarımda hiçbir karnında bir gerginlik, bir şişkinlik falan olmuyordu ama acayip tepiniyorlardı gazım var var diye belli oluyordu ama ben mesela şey yapıyordum. İki ayağını tam bu şeyden bilek kısmından tutup öbür elimle de bu diz kapaklarını tutup karnına doğru şey yaptırıyordum. Spor yaptırıyordum bebekle. O zaman çok güzel gaz çıkartıyorlar alttan özellikle. Bunu ara ara yapabilirsiniz. İki bileğini bir elinizle tutun, ayak bileğini. Dizlerini de kıvırın. Aynı böyle karnına doğru indir kaldır yapın. İndir kaldır yapın. O zaman çok rahat gaz çıkartabiliyor mesela bebekler.
Tek ayaklı mı?
Hayır, iki ayağını, bebeğin iki ayağını bileğinden tek elinizle kavrayın. Biraz da öbür eliyle de diz kapaklarını birleştirin. Karnına doğru ayağı çekin. Hani nasıl bir hareket diyeyim o? Büküp uzatın bacaklarını. Büküp uzatın. Karnına doğru büküp uzatın bacaklarını. Bunu tabii yavaş hamlelerle yapıyorsunuz. Yani o sonuçta bir bebek teni hassastır. Kemikleri kolay kolay kırılmaz ama yine de dikkat etmek gerekiyor. Ama bu gaz çıkartması için güzel bir yöntem. Ağızdan değil de alttan gaz çıkarması için güzel bir yöntem. Ben kendi çocuklarımı uyguladım. Çok da iyi oluyor. Gazla ilgili soracağınız bir şey var mı? Sanırım yok. O zaman diş çıkarma olayına geçebiliriz mesela bebeklerde. Anneler, babalar işte ateşi çıkıyor, ağzı sulanıyor, diş mi çıkartıyor, başka bir hastalığım var, öksürüyor. Aslında hepsi yandaş şeyler. Çocuklar, bebeklerimiz genelde 6. ve 7. ayda dişlerini çıkarmaya başlarlar ama bunu diş çıkmadan 1-2 ay önce belirtilerini gösterirler. İşte ağzında sulanma, işte salyasının akması, tükürük salgısının çok artması, elini sürekli ağzına götürmesi, işte yavaş yavaş böyle ateşin çıkması ama böyle 37,5'un üstüne pek çıkmaz genelde dişte. Bir ağrı olur, huzursuzluk olur. Bebeklerde çenede kızarıklık olur, çenede bir tahriş olabilir. Bu çenedeki kızarıklığı, tahrişi de böyle elinizle dokunduğunuzda pütür pütür hissedebilirsiniz. Yani bu bebeğin o kaygansı teninin o çene kısmında, ağız kenarı kısmında kaybolduğunu görürsünüz. Bu da diş çıkarmaya başladığını gösteriyor zaten. İlk altta iki diş, üstte iki diş şeklinde çıkar zaten bebeklerin dişleri önce. Bu salgıdan dolayı sık sık öksürük olmaya başlar. Bebeğin diş çıkartması bazı bebeklerde biraz zor oluyor. Ateşi çok çıkıyor, huzursuz oluyor, emmek istemiyor. Ama bazı bebeklerde çok rahat hiç çıktığını bile anlamadan anne çok rahat o sürece geçirebiliyor. Yani biz bununla ilgili ne yapabiliriz? Genelde eczanelerde satılıyor. Bu buz kompresler oluyor. Halka şeklinde bebeklere has üretilmiş materyaller diyeyim ben bunu. Buzluğa koyuyorsunuz. Bebek eline verdiğinizde o hem oynuyor, hem ısırıyor, hem o kaşıntısını gideriyor. İşte şişme varsa şişmeyi gideriyor buz kompres. İşte jeller var. Çok sıkıntılı, ağrılı geçiriyorsa, bebek çok huzursuz oluyorsa jeller var. O dişin çıktığı yerlere sürebilirsin. Hiçbir zararı olmayan. Zaten doktorlar da öneriyor bunu. Başka bununla
Havuç gibi
ilgili
sert gıdaları vermek
onu
önerenler
çok
var.
yani
Eğer ek gıdaya geçilmişse
ek
ne kadar
gıdaya
doğru?
çok ben çok öneremiyorum çünkü adetleri çıkmasa bile kemik yapıları çok sert bebeklerin. Bir kopardığında siz onun farkında olmadan yutarsa o çok riskli geliyor bana. Çok önermiyorum ben. Dediğim gibi o şeyler eczanede satılan materyaller biraz daha mantıklı geliyor. Özellikle buz kalıplı olanlar, buz kompresler daha mantıklı geliyor. Çok rahat da atlatıyorlar. O soğuk uygulama nasıl bir insanın yarasını,
Acısını da
acısını
azaltmış oluyor.
azaltıyorsa insanla, bebeklerde de aynı şey. Oradaki şişliği de engelliyor. Daha rahat geçirmesini sağlıyor. Özellikle bu azı dişlerin çıktığı dönemlerde falan çok sancılı geçiriyorlar. Bu ateş deri çıkıyor, ishal oluyorlar bebekler. Ama tabii bunu dişe de bağlamak gerekmiyor her zaman. Bu iseldir, ateş durumları falan. Bunu da ayırt etmek önemli. Bunu nasıl ayırt edebiliriz? İşte mesela 37,5'un üstüne çıkıyorsa ve işte soğuk duş aldırıyorsun, düşmüyor. Saat 38,5 olmuş, hala düşmüyor. Ateş düşürücü verme gereği duyuyorsun ama bir ölçek veriyorsun, yine düşmekte düşüyor, tekrar çıkıyor. Arkasından ishal oluşuyor. İşte 4-5 sefer kaka yapıyor ama bunun devamı geliyorsa bu sadece dişe bağlamamak gerekiyor. Başka nedenler de olabilir tabii ki bununla ilgili. Annelerin bunu ayırt etmesi gerekiyor aslında ama hemen doktora götürmek de daha mantıklı buluyorum ben o süreci. Başka sormak istediğiniz bir şey var mı dişle ilgili?
Bahsettiğimiz hani soğuk kompresli kaşıyıcılar herhalde çocuğun yutamayacağı boyut.
Tabii tabii, yani o daha büyük, ağza girecek şekilde ama yutacak şekilde büyük bir cisim değil yani onlar. Zaten özellikle o şekilde ayarlanmış, tasarlanmış şeyler. Yani onu bulmasa bile çocuk bebek yumruğunu ağzına sokuyor. Yani bir şekilde eline tuttuğu, bulduğu şeyi o kaşımak için. Bebeklerde konak dediğimiz bir şey var. Duydunuz mu bilmiyorum ama böyle kafa derisinde böyle pütür pütür, böyle mercimek tanesi gibi oranın kurumasına bağlı tanecikler oluşuyor. Bunlar da aslında ciddi boyutta bebeği rahatsız eden şeyler, huzursuz eden şeyler. Çünkü o kuruduk sıra kanama da yapabiliyor. Bunun oluşmaması için ilk başta şey yapılabilir. Bebeği banyodan önce bir zeytinyağlı saf zeytinyağıyla masaj yapıp bir 15-20 dakika sonra pH dengesi ayarlanmış şampuanlarla, özellikle bebeklere has yapılmış pH dengesi ayarlanmış şampuanla yıkamak gerekir. Aynı yöntemi konak oluşmaya başladıysa da yapmak lazım. Haftada 3 gün banyo yapıyorsa, yaptırıyorsanız bebeği, mutlaka o zeytinyağıyla hem masaj yapıp oradaki dolaşımı sağlıyorsunuz, hem o konaklar yumuşuyor. Arkasından şampuanla yıkadıktan sonra yavaş yavaş günden güne döküldüğünü göreceksiniz. Her bebekte olmuyor ama bununla karşılaşan anneler var. Çok basit bir yöntem. Yani onun için hastaneye götürmeye bile gerek kalmaz. Zaten siz elinizle hissedersiniz dokunduğunuzda o bebeğin saydamsı tenini.
Rengi var mıdır?
Rengi beyazımsı, yani kirli beyazımsı gibi ama böyle kurumuş bir yara düşünün vücudunuzda. Yani öyle kuru bir şekilde ama rengi yani beyaz. Bölge bölge olduğu için çok çabuk fark edebilirsiniz elinizle hissedersiniz yani bunu. Ama kolay, çok çabuk da çözülebilecek bir şey, hastalık diyeyim artık. Onun için hastaneye bile götürmenize gerek kalmaz. Saf bir zeytinyağıyla masaj yaparaktan hem oradaki dolaşımı sağlarsınız, hem o kurumuş derinin, o parçalanmış derinin yumuşayıp şampuanla yıkadıktan sonra bebek tarakları var. Onunla taradığınızda günden güne böyle o şeylerin döküldüğünü fark edersiniz.
Bu noktada bir soru var. Olcay diyor ki, kabuklu yara gibi mi iz verir diyor bu yaralar?
İz vermez aslında.
Evet, dokunduğumuz ama, zaman kabuklu yara hissi mi?
Aynen öyle, kabuklu yara gibi iz verir ama eğer ki siz hiçbir şey yapmadan orayı kaldırırsanız, kaşırsanız orada kanama olabilir ama. Ona dikkat etmek lazım. Bebeğin de canı yanmış oluyor. Çünkü orada deride bir hasar bırakıyor o kabuklu şey. Onu işte zeytinyağıyla yumuşataraktan rahat atması hem cildi tahriş etmeden hem de rahat bir şekilde
açılmasını sağlıyor.
Evet.
Tam yağdan bahsetmişken, bebekleri yağlamak gerekir. Neden?
Bebeklerin cildi çok hassas. Yani bizim cildimiz gibi değil onlar. Yani biz bile uzun süre bir krem sürmediğimizde ne kadar kuruduğumuzu fark ederiz. Onların tenleri biraz daha hassas oluyor. Yani
dış etkenlere daha tabii açık ki, sanırım. Kendi yağını üretmekte de, nem dengesini korumakta da biraz
aynen.
Henüz zorlanıyor oluyor herhalde sanırım vücut.
Evet. Yani biraz da kuruluktan dolayı
döküntü gibi mi?
Yani döküntü gibi, alerji gibi oluyor, egzama gibi oluyor. Yani her banyodan sonra bebeği yağlamak, bebeği yağları özellikle üretilmiş. Eskiden yokmuş böyle şeyler. Bebekler hiç mi yağlanmıyormuş? Yağlanmıyormuş ama şimdi artık günümüz şartlarında hava şartları değişti, ortam dış etkenler değişti. O yüzden hem yağlamak hem masaj şeklinde bebekleri rahatlatıyor. Hem de o tenini o kuruluktan ve etkenlerden koruyor diyeyim. Başka neyden bahsedebiliriz? Kabızlık aslında Bebekler çok kabız olmazlar ama anneler kabız olduğunu söylerler. İşte 3 gün 4 gün bebeğim tuvalete çıkmadı. Aslında bebek kabız değildir. Çünkü bebeklerin bağırsakları bizim gibi öyle hemen faaliyet göstermez. Yani biraz performansları zayıf olur.
Harekete bağlı bir şey aslında bir yandan.
Biraz da öyle. Şimdi şöyle de anlatayım. Mesela siz kendinizi düşünün. Yattığınız yerde çişinizi, kakanızı yapabiliyor musunuz? Yapamazsınız. Çünkü zor bir süreç. Bu bebek için de zor aslında. Ama yani yapacakları bir şey yok. Yatarak yapacaklar. Bu bazı bebekler bu kısımda zorlanıyorlar ve o bağırsak hareketlerini o şekil ayarlıyorlar. Ya ben 2 günde bir yapmak istiyorum, 3 günde bir yapmak istiyorum diye bağırsağı o şekil hazırlıyor. Ve bu 3 günü geçtikten sonra anne telaşlanıyor. İşte baba telaşlanıyor, benim bebeğim kabız oldu. Ama işte bir uyaran verdiğinde oraya ne bileyim fitil koyuyorlar. Veya doktor önermiştir veya ağızdan bir şey vermiştir, yumuşatıcı bir ilaç vermiştir. Aslında böyle keçi kakası gibi yaptığında buna evet kabızlık denir ama bebekler öyle de yapmıyorlar. Yine kıvamlı bir şekilde, sıvı bir şekilde yapıyorlar. Ama 4 gün sonra yaptığı için bunu kabız olarak algılıyor. Olay öyle değil aslında. Yani bebeğin bağırsaklarını düzene sokmaya çalışmasıdır aslında bu. Biraz da beslenmeyle de alakalı tabii ki. Yani az emziren annelerde bebek doymuyorsa tuvalete de az çıkar aslında. Yani öyle de düşünmek lazım. Emzirmenin yine burada çok büyük önemi var. Çok emziren, karnını iyi doyuran anneler bebeğin bu dışkılama olaylarında çok rahat şekilde atlatacağını düşünüyorum. Ben bu yüzden emzirme önemli diyorum yine bu kısımda.
Ama yine de eğer çocuk 3 günde bir eğer dışkılıyorsa bu da o kadar da aslında hani bebeğin sindirim sistemiyle ilgili bir bize sorun olduğunu değil. Bir ayarlama yaptığını düşündürmeli.
Aynen. Ya ama 5. günü falan olur artık bu gerçekten dikkate alınması gereken bir şey.
Ya da bebek sürekli gaz sancısı çekiyor ve rahatsızlık duyuyorsa sanırım bu da bir problem. Dışkılamamış, hem kakasını yapmamış hem de gaz belirtileri gösteriyorsa ya daha doğrusu sıkıntı gösteriyorsa herhalde asıl.
Yani gaz çıkarttıktan sonra bebek kakasını da yapamıyorsa hani bu 5. günü de aşıyorsa bunda bir şey ararsınız. Yani doktora götürme gereği ararsınız. Nedir? Sindiriminde problem vardır. İşte belki başka bir rahatsızlığı vardır diye mutlaka bir doktora götürmeniz gerekebilir. Ama bu ilk 4 gün yapmadı. Hemen koştur koştur doktora gitmenin bir şeyi yok. Bence anlamı yok. Evde ne yapabiliriz? Mesela poposuna bu kulak çöpleri var, pipetleri. Onun ucuna zeytinyağı sürerek makat kısmını böyle hafif yumuşatırsak kaka yapmasını daha kolaylaştırabilir mesela bununla ilgili. İşte anne sütü emzirmeyi yine özellikle söylüyorum. Mutlaka ilk 6 ay anne sütü çok önemli ve sık sık emzirmesi gerekiyor. Bununla ilgili söyleyebileceğim şey yok. Sizin sorularınız var mı acaba? Kabızlıkla ilgili. O zaman kabızlıktan sonra bir ishale geçebiliriz.
Pardon, kabızlıkla ilgili bir soru var. Bu buyurun. Karın ağrısı da yapıyor mu acaba kabızlık?
Tabii ki yapar. Yani işte her zaman diyorum ya kendinizi düşünün. Yani tuvalete çıkamadığınız zaman karnınız ağrır. Bebeklerde de aynı şey. Ama zaten bir gaz sancısı süresi durumu olduğu için bu kakasını yapamadığından dolayı da bu gaz sancısı olabilir. İkisi de birbirine karışabilir. Yani karın ağrısı olduğunda o karna masaj yapma olayı bu kabızlık durumunda da yapılabilir. Ilık duş aldırılabilir yine.
Dolayısıyla bağırsak hareketliliğini artırmış oluruz. Bağırsağa uyaran vermiş oluruz dışarıdan. Ve hani gaz gibi orada biriken atıklarında dışarı doğru yönlenmesini sağlayabiliriz.
Aynen.
Masajla.
Evet zaten masaj çok güzel bir şey ya. Bebekleri de rahatlar, yani büyük insanları da rahatlatan bir şeydi. Ben çok sevmem ama. Yani gerçekten o elinize yağlı kremi alıp bu bebek kremlerini bütün vücuduna, karnına, bacaklarına, ayaklarına o kadar güzel rahatlatır ki özellikle banyodan sonra bunu mutlaka yapın bebeklerde. rahat rahat böyle mis gibi kokulu kokulu uyuduğunda göreceksiniz. Rahatlamış hissini de verecektir zaten bebek.
Aynı zamanda bebeklerin en büyük ihtiyaçlarından bir tanesi de dokunulmak olduğu için. Yani aynen. Hem oyun oynamak ve dokunulmak özellikle bakım veren kişi tarafından ya yani ebeveyni olacaktır bu bizim. Veren kişi tarafından dokunuluyor olmak, sevildiğini, kabul edildiğini hissettireceği için aslında bir bebek için çok önemli de bir konu. Bağlanma denen ve bizim en çok kişilik özelliklerimizi belirleyen kavram içinde çok önemli. O yüzden yani hem bebeğin fizyolojik durumuyla ilgili iyileştirme yapar, hem psikolojik durumuyla ilgili iyileştirme aynen. yapar, hem iletişim kurduğunuz için sosyal gelişimine katkı sağlar. Bebeğe masaj yapalım o zaman. Bol bol mu diyorum?
Evet. Ve yağlarımızla beraber herkes bebeğine masaj yapıyor. Şimdi biraz da ishalden bahsedelim. İshal aslında ciddi önemli bir boyut bebekler için. Tabii bu ciddi boyutu günde 4-5 sefer sulu bir şekilde yapıyorsa ve 4-5 kez açıyorsa eğer bu işte viral bir enfeksiyon veya bakteriyel bir enfeksiyon olduğunu düşünüp acile götürmemiz gerekebilir. Bunun yanında işte bulantı, tabii bulantı olduğunu söyleyemez bebek ama kusmayla belli eder. İşte ateş 38'in üstüne çıkar. İşte soğuk uygulama yapıyorsunuz, duş aldırıyorsunuz, soğuk kompresler uyguluyorsunuz, bebeğin ateşi düşmüyor. Sık sık bezini değiştiriyorsunuz. Her değiştirdiğinizde sulu bir şekilde kakasını görüyorsunuz. Bebekte halsizlik olur, emmede bir azalma oluyor. Bunlar ciddi boyutta bir su kaybı oluşturduğu için hemen acile götürmeniz gereken bir durumdur. Ama işte 3-4 sefer sulu bir şekilde yaptı, ateşi de 37,5'un üstüne çok çıkmadı. Bu bazen diş çıkarmadan olur, bazen burun tıkanıklığına bağlı, işte boğazda kuruluğa bağlı, küçük üst solunum yolu enfeksiyonu dediğimiz hani çok tıbbi tedavi gerektirmeyen bazı durumlar olabilir. Onunla da alakalı olabilir ama bu süreci dediğim gibi yani günde 4-5 sefer yapıyorsa ve çok sulu değil yani biraz cıvık diyelim o şekilse işte ateşi 37,5'un üzerine çıkmıyorsa bunda çok bir şey yapmamak gerekiyor. Burada annenin mutlaka emzirmeden önce ellerini aslında her sürecinde emzirmenin her sürecinde mutlaka ellerini sabunlayıp güzel hijyenik bir şekilde bebeğini emzirmesi gerekiyor. Göğüs ucunu anne özellikle emzirmeden önce göğüs başını temizlemesi gerekiyor. İşte bebeğe yaklaşan kişiler, bebeği sevmek isteyen, dokunmak isteyen babadır, işte babaannedir, anneannedir falan. Herkesin bu hijyenik ortamda ellerini yıkayarak bebeğe yaklaşması çok önemli ki bu bağırsak enfeksiyonları olsun, üst solunum yolu dediğimiz işte boğaz kurumasıdır, boğaz enfeksiyonudur. Bu tür şeyler daha az görülür bebeklerde. Ama ateş 38'in üzerine 38,5 hatta 39'u görüyorsa bu ciddi bir viralden artık bakteriyel enfeksiyona geçmiş demektir. Mutlaka doktora götürmek gerekir. İshal ciddi bir sorundur çünkü özellikle yaz aylarında bebek bunu yaşıyorsa hiç asla bunu düşünmeden bir hekime göstermek gerekiyor. Önemli bir konu çünkü su kaybı, vücuttaki su kaybı bebeklerin dayanamayacağı bir durumdur yani bu.
Hatta yetişkinler için de aynı şey geçerli. Yani aynen. Vücuttaki sıvıların belli bir oranda kaybedilmesi ciddi belirtilere kesinlikle, sebep olur, yakınmalara kesinlikle. Sebep olur.
Yani anne bol bol emzirecek ama tıbbi bir şey de gerekir, serum takılması gerekir. Çocuğa dışarıdan, bebeğe dışarıdan bir sıvı takviyesi gerekebilir. Bunda özellikle üstüne basa basa söylüyorum. Bununla ilgili sormak istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Sanırım
yok.
Pişik de konuşalım. Yani
hep. Önemli bir konu tabii.
Evet. Genelde bebek doğduğunda ilk bir ay içerisinde, bir iki ay içerisinde pişik olmaz. Çünkü sık sık at değiştirir anneler veya babalar. Genelde 2-3 aydan sonra pişikler ortaya çıkabilir. Bununla ilgili pişik kremleri var ama pişik kremlerine gerek kalmadan mesela bebeğin altını temizlediğinizde özellikle kız çocuklarında önden arkaya doğru mutlaka bir temizlik yapıyoruz bebeğin altını temizlerken. Yukarıdan aşağıya doğru, yukarıdan makata doğru temizlik yapıyoruz. Mutlaka kuruluyoruz. Altını temizledikten sonra, ıslak bir pamukla temizledikten sonra, kuruladıktan sonra bırakın bir 5-10 dakika altına havlu serin, bir şey serin. 5-10 dakika bir havalandırın. Bir o teni bir oksijen görsün. O bunu her yaptığınız aşamada, bir de ev ortamınız uygunsa, sıcak mesela 22-24 derece bir ev ortamında, bir oda ortamında bebek üşütmez. Ha, üstüne bir ince bir şey de örtebilirsiniz. Bir 5-10 dakika öyle havalandırın. Bebek de hem rahatlar, mutlu da olur aslında bu durumdan. Hem de o teni bir oksijen görmüş olur. Bu tür şeyi sık sık yaptığınızda çok da pişik olmaz. Ve ıslak bezini veya kakalı bezini çok vücutta tutmamak gerekiyor. Yani biz nasıl tuvalete günde 5-6 sefer çıkabiliyorsak, bebek sık emdiği zaman sık sık çişini yapabilir. Yani 2 saatte bir bez kontrolü yapmak gerekir diye düşünüyorum bebeklerde. Ama şeyde pişik kremleri de var. Bu cilde zarar vermeyen, yani bitkisel olan, kimyasal olmayan kremleri de bebeklerde her şeyden sonra sürebilirsiniz. Altını temizledikten sonra da sürebilirsiniz. Ama bu havalandırma olayını özellikle mutlaka bence yapın diyorum. Hatta yazın böyle camdan güneş vuruyorsa hemen o camın altına, o güneşin vurduğu yere bebeğinizi koyun, altını açın güzelce de. Hem güneş görsün, alsın, aynen D vitamini alsın, hem havalansın, hem o mutlu olsun, hem anne onu seyretsin, baba seyretsin. Çok güzel bir duygu. Bir şey de öyle önlemiş oluruz. Olmuş bir şey, pik kremleri gayet etkili. Bu konuda da eczanelerde bir sürü şeyler var, ilaçlar var, kremler var. Kullanabilirsiniz bununla ilgili de.
Yine pişik olduktan sonra da herhalde havalandırmak.
Tabii. Yani önemli. Yani önlem olarak tabii ki havalandıracaksın ama pişik olduktan sonra özellikle altını temizledikten sonra mutlaka havalandırın. Mutlaka
çünkü
havalandırın.
Çünkü sanırım pişik aslında bir tür yanık durumu değil mi? Yani sürtünmeye bağlı tabii bir ısı artışı yüzünden bir kızarıklık.
Tabii ki yani yaptığımız çişte asit var. Yani o idrar asitli bir. O orada kaldığı sürece, tene değdiği sürece o asit yakacak onu. Yaktığında bir tahriş oluyor. Evet, hava almıyor. Sürekli nemli bir ortamda, orada düşünün yani nemli bir ortamda bakterilerin ürediğini. Orada da küçük küçük pişiklerde yani orada bir küçük bakteriler oluşuyor ve ciltte bir tahrişe neden oluyor. Bir yanık oluşumu oluşuyor. Onun için yani çok da can acıtıcı bir durumdur aslında bebeklerde bu durum. Ya hassas tenlerinde o ağrı yani gerçekten kötü bir şey. İnşallah o duruma gelmeden anneler biraz daha bilinçli olup hem temizliğini hem hijyenik şartlarda temizliğini yapar, havalandırmasını yapar ve kurulamak da çok önemli. Yani temizledikten sonra nemli kalmayacak orası. Kurulayacaksınız, kapatmak istiyorsanız kuruladıktan sonra kapatacaksınız bebeğin altını.
Peki pişiği dokunarak anlayabilir miyiz? Yani neye benzer dokunduğumuzda?
Anlaşılabilir aslında böyle... Yine o pütürümsü, o bebeğin kaygansı teni şey olmuştur artık. Biraz pütürleşme dediğim nasıl?
Su mu toplamıştır? Kabuklaşmış mıdır?
Su da toplama değil de tam
durumuş
böyle.
Mudur?
Hani yüzünüzde böyle
bir şey söyleyebilir miyim?
Sivilceler çıkar dokunduğunuzda hissedersiniz. Evet buyurun.
Sevda Hanım, o şey oluyor, pişik olduğu zaman böyle pütür pütür olabiliyor bebeğin teni. Hafif böyle... Nasıl desem ki tane tane gibi de değil, biraz daha küçük, minik minik böyle pütür pütür diyebiliriz aslında.
Aynen pütür pütür ama herhalde şey kuruma değil de sanki içinde bir şey varmış hissi doğuran bir.
Ha yani onu
evet,
hissedersiniz.
Evet ama çok çok küçük böyle minik minik.
O bebeğin kaygan teline dokunduğunuzdaki o hissi İpistili, vermeyecek o pişik
evet,
olan
şey. Ha,
aynen aynen oradan anlaşılabilir.
Dokunduğunda
ve acı da bebekte refleks, yani ciddi çok... boyuttaki o şeyde pişiklerde bebek refleks de gösterecektir siz dokunduğunuzda acıdığı için.
Bir şey daha eklemek istiyorum. Evet. Bir şey eklemek istiyorum Sevda Hanım.
Buyurun.
Bezinin de kaliteli olması gerekiyor. Damız bezin bebeklere. Sesim geliyor mu
yani,
acaba?
Evet geliyor. Yani ya ben bezin kaliteli kısmına çok da şey yapmıyorum da yani çünkü ya
her
pahalı bezler de var. Evet.
Bez sanırım biraz farklı.
Farklı bazı oluyor.
İnsanlardan bir marka işte bu bebeğe uymuyor, bizim çocuğa uymuyor.
Evet.
Ama işte bir başkası
ama güzel bir bez.
Benim çocuğuma da işte bilmem ne marka bez daha hani iyi oldu, pişik yapmadı
Tabii dili de değişiyor.
Söyleyen anne ya babalar ben, duyuyorum.
Evet ben kendim yaşadım. Benim bir oğlum çok markalı bezle büyüdü. Evet. Öbürüsüne markalı beze aldık. Pişikten çocuk artık değişiyor. Kıvrandı, değiştirdi.
Bireysel.
Farklılıklar. Yani bu biraz şeyle alakalı, teniyle alakalı. Evet. O yüzden ben yani çok kalitelisini de önermiyorum. Yani önemli olan o
pişik yapıyorsa bezi değiştirmeyi de denemek bir yöntem olabilir.
Tabii ki. Yani değişik bezleri deneyebilirsiniz.
Bir şey daha var. Pişik kremlerinin de para ben içerik gerekiyor. Bu noktada ne söylersiniz? Yani, pişik kremleri var ya hani. Onda para ben içememesi gerekiyor. Değil mi?
Yani parabenin vücuda çok uyumlu olmadığı zaten söyleniyor. İşte şampuan.
Ona dikkat etmeleri gerekiyor büyük annelerinin.
Parabensiz şampuanlar önerilir. Aslında paraben sanırım tuz demek. Bir tür tuz daha doğrusu. Olmaması istenir. Yani şimdi yanağa tuz uygulamak çok mantıklı değil. Bu dikkat edebileceğiniz bir şey olabilir. Bununla ilgili bu başka bir uzmanlığın konusu.
Ben yani, evet çok bilgim yok bu konuyla ilgili parabensin.
Farmakometrik hani biraz başka bir konu büyük ihtimalle. Farmakoloji bunu hani okuyup öğrenmek daha mantıklı olabilir sanırım.
Evet yani dediğiniz parabensiz bezle ilgili çok bilgim olmadığı için yani bu konuda size net bir şey söyleyemeyeceğim. Özür diliyorum. Başka sizin konuşmak istediğiniz, sormak istediğiniz bebeklerle ilgili merak ettiğiniz bir şeyler var mı? Benim anlatacaklarım bunlar ama.
Ben şeyden birazcık aslında sormak istiyorum. Bebeğin yani sağlıksız olduğunu yani bir problem olmasından öte sağlıksız yani hangi problem olduğundan öte sağlıksız olduğunu anlar mıyız? Yani işte ne bileyim sonuçta bu anlattık ateşi var pişiği var gazı var ishal oldu bir şey. Bunun dışında bebekte herhangi bir ekstra bir anormallik olur mu? Yani
bebek düzenli emiyorsa ve gelişimi olmuyorsa yani bu işte her ay 1 kilo alması gerekiyor veya 500 gram alması gerekiyor ve bebek almıyorsa düzenli emmesine rağmen bunlar bir gelişim problemi olduğunu hissediyorsanız kucağınıza aldığında o ağırlığı bebeğin kilo almadığını falan hissediyorsanız
zaten bunu düzenli kontrol ettiriyor tabii ki aile hekimi
mutlaka bir aile hekimi tabii ki olması gerekiyor. Onlar aşılarını da takip ediyorlar, boy kilo takiplerini de yapıyorlar. Zaten sizi de yönlendiriyorlar. Yani ben kilo almamasına bağlı bir şeyler çıkabilir diyorum ama ekstra bebekte görülecek bir şey
her zamanki alışkanlıklarından farklı bir şey görüyorsak, bir rahatsızlık görüyorsak herhalde şey yapabiliriz.
Tabii ki canım yani çocuğun gazını çıkarıyorsun, gazı çıkmış, kakasını yapmış, yemeğini yemiş, beslenmesi olmuş, her şey yolunda ve bebek sürekli ağlıyor. Yani bir şey var, ateş yok ama bir sıkıntısı var yani illaki bir sıkıntısı var. Hani bu bebeğin şımarıklığı değilse ve sık sık böyle ağlıyorsa bir yerini ağrıdığını problemden gösteriyordur. Bir problemi vardır. Ve zaten yani aile hekimine mutlaka takip olmamız gerekiyor da bir çocuk doktorumuzun olması her zaman bebeğinizi tanıyan, sizi tanıyan bir çocuk doktorunun olması bence çok iyi olur diyorum. 6 ayda bir çocuğun kontrollerini, bebeğinizin kontrollerini yaptırmak. İşte böyle acil durumlarda, ekstra durumlarda telefon açıp ya işte doktorum böyle bir sorun var, şöyle bir sorun var, bebeğimle ilgili şöyle bir sıkıntı var. Hem sizi hem hastaneye yönlendirmeden de telefonla bilgilendirebilir ya da anlattığınız şeylere dayanaraktan direkt gelin bir ona göre muayenesini yapıp ona göre tahlillerini yapıp bir kontrol altında alabiliriz diyebilirler. Ama dediğim gibi aile hekimleri de bu konuda bayağı tecrübeli. Siz bebeğinizi takip eden, anneyi takip eden aile hekimleri mutlaka da gitmeniz gerektiğini düşünüyorum ben aile hekimine.
Yeni doğduğunda işte saat başı emzirelim demiştik. İşte bu ne zamana kadar, ne kadar da bir? Mesela 6 aylık bir bebeği işte 2 saatte bir emzirmek gerekir mi?
Yok, bu saat başı emzirme olayı ilk 10-15 gün içerisinde işte sarılığın ortaya çıktığı ve sarılığın tedavisini yapmaya çalışıyoruz ya. Bebeği uyutmamaya çalışıyoruz. İlk o zaman saat başı 2 saatte bir emzirmemiz gerekiyor. Hı hı. Ama sarılık bittikten sonra bebek 3 aydan sonra artık kendisi uyanıp ağlayarak ben acıktım diyecektir zaten. Yani o yüzden sık sık emzirmeye gerek kalmaz. Bebek isteyecek zaten emmeyi o süreçte. Ama benim dediğim o ilk saatlik ve bir saatlik şey sarılığın olduğu dönemlerde.
Peki ek gıdalara geçilmenin bir önerilen zamanı var mıdır?
Ya 4. aydan sonra öneriyorlar. Ben kendi çocuklarıma 6 ayı beklemedim. Gerçekten de 4. aydan itibaren işte sütümün yetmediğini düşündüm. Özellikle çalışan anneler bu konuda biraz mağdurlar diyeyim. İşte sütünü sağıp buzluğa bırakıyorlar. İşte ama bu bebek emme refleksi şey olmadığı için yani yaşayamadığı için ben çok üzülüyordum mesela. 4. aydan itibaren ben ek gıdaya geçilmesi gerektiğini düşünüyorum.
Daha derken akşam yemekte kuru fasulye var. İşte ne bileyim biz mercimek çorbası yaptık. Bunu mu yediriyor olmamız gerekiyor?
Hayır tabii ki de.
Yani şimdi ben bunu hiç bilmeyen o insanların da bunu dinleyebileceği ihtimaline karşılık bunu soruyorum tabii
yani
ki.
Yani biz ek gıdaya mesela kahvaltıyla başlamıştık. İşte rafadan yumurta yapıp 1-2 kaşık yumurta vermiştik mesela. İşte evde yapılmış yoğurt 1-2 kaşık. Ama bunu günden güne işte 2 güne bir arttıraraktan dozunu. Bugün işte bir yemek kaşığı yoğurt verdiysen 2 gün sonra 2 yemek kaşığına geçeceksin. Yani bir kere de çocuğa hepsini birden yüklemek zaten o metabolizmayı da vücuttaki o şeyi de ayarlamak önemli. Bebeğin de o şeyi midesinin alışması gerekiyor. Bağırsak sisteminin işte sindirim sisteminin alışması gerekiyor zaten böyle bir sürece. Yani yoğurtla başlanılabilir. İşte çok gaz yapmayacak meyvelerden başlayabilir. Meyve pürelerinden başlanabilir. Muzu mesela gündüz verip akşam vermemek gerekiyor. Çünkü bebekler aslında yetişkinlerde de aynı şeyi yapmamız lazım. Muzu akşam yediğimiz zaman muzun bir kabızlık yapma özelliği var. Yiyip akşam yemeğinden sonra muz yiyip yatarsanız ertesi gün tuvalete çıkmakta zorlanabilirsiniz. Gündüz muzu vermeyi daha çok öneriyorum ben bebeklerde. Yine o tabii ölçülü bir şekilde. İşte bugün bir muzun çeyreğini ezerek biraz 1-2 kaşık başlarsak daha sonra bu dozu yavaş yavaş arttırabiliriz. Başka işte muhallebiler yapılabilir. Onlardan da öyle birer kaşık her kaşığıyla 2 kaşık, 3 kaşık verirsiniz. İkinci gün, üçüncü gün bu dozu arttırabilirsiniz.
Peki şey, başka? Yani işte muhallebi yapacağız. Şekerli olsun. Şeker yerine daha sağlıklı olsun bal koysam.
Yani ben hiç balı denemedim ama yani işte ya ben şimdi şekeri, tuzu işte 6 ay, 1 yaşına kadar kesinlikle bal verilmez. Şeker vermeyin, tuz vermeyin. Ama ben yani çok yanlış buldum bunu. Yani kendi çocuklarıma ya ben o muhallebiyi şekerli seviyorsam tabii ki yani bir su bardağı şeker koymuyorum. Ama bir hafif tatlandıracak şekilde o şekeri alması lazım bebeğin. Vücudun ona da ihtiyacı var, tuza da ihtiyacı var. Hani peyniri çok tuzlu peynirse akşamdan ıslatırsın mesela bebeğini ertesi gün vereceksen biraz akşamdan ıslatırsın. O tuz biraz gittikten sonra ama içine biraz kalacak o tuz. O bebek o tuzu da alacak yani. Yani ben bunu düşünüyorum.
Ama peki mesela yumurta veriyorum. Ya ben bu yumurtayı tuzlu karabiberli hayır, yiyorsam bebeğe
yok,
tuzlu
yok,
karabiberli hani, mi vermeliyim?
Hayır hayır. Yani yumurta tuzsuz da yenebilir yani. Ben tuzsuz da yiyebilirim. Bebeğim de yiyebilir yani. Ama ne bileyim başka neyin üstüne tuz atarsan çok güzel olur şu ya. Ama muhallebi kesinlikle şekersiz yenmez yani öyle düşünün.
Hayır şeyi kastediyorum yani bu bir doğru mudur efsane midir aslında onu sorayım. Şimdi bir yaşına kadar balı yıkan yakmaya yarayan enzimin her vücutta her bünyede gelişmeyebildiği dolayısıyla balın ciddi bir toksik olabileceği yani zehirleyici bir şey olabileceğini okumuştum bir yerlerde. Hı hı. O yüzden bir yaşına kadar bebeğe bal verilmemesi gerektiği yani tesadüf eseri tabii yani bu bir piyango gibi bir şey ama hı hı. Ani bebek ölümlerine sebebiyet verebileceğiyle ilgili bir şey okumuştum. Bu Tabii şimdi bu internet bilgisi diye yanlış hatırlamıyorsam hani güvenilir bir bilgi midir, göze alınır mı bilemedim.
Ya ben çok güvenilir bir bilgi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü her ilacın bir prospektüsünde işte çocuklardan uzak tutunuz ve işte şu kadar şu ilacı içtiğinizde kaşıntı oluyorsa, işte ne bileyim kızarıklık oluyorsa hemen o ilacı kesiniz, doktorunuza başvurunuz. Bu o firmanın kendini garantiye almak istediği bir durumdur. Yani
yan etkileri yazmaları gerekir. Ha.
Ama bu bal da öyledir. Yani her bebekte olacak diye, her bebeğe bir ciddi bir tehlike oluşturacak diye bir şey. Ben yani internet bilgisi dediğin gibi çok da çok şey bulmuyorum, yani inandırıcı bulmuyorum, doğru bulmuyorum. Yani bunun eğitiminde de gördüğümüzde de okulunda okuduğumuzda da hiç balla ilgili hiçbir şey duymadım ben bununla ilgili. Hmm. Ve ben 6. ayda bebeğimin kahvaltısına, çocuklarımın kahvaltısına pekmezini de kattım, balını da kattım, cevizini dövdüm, kattım, işte peyniri ezdim, kattım. Bir bulamaç halinde o bal da pekmez de öyle güzel görünüyordu ki ve o kadar da faydalı ve bir ek gıda oldu ki benim çocuklarım için. Ve hala da bütün annelere de öneririm, yani o kahvaltı menüsünü öneririm ben. Yani balı da katın 6. ayda ek gıdaya geçtiğinizde. Pekmezi de katın ama böyle tabii balı bir ne o çorba kaşığı mı denir? Çorba kaşığıyla pekmezi, bir gün pekmez katıyorsunuz, ertesi gün bal katın. Bunlar bebeğin alması gereken gıdalar, besinler. Mutlaka bence tüketmesi gerek diye düşünüyorum.
Ben biraz bahsetsek mi? Ya daha doğrusu var mı? İşte bebeği yağlamamız iyi olur. İşte kremlerle masaj yapmamız gerekir. İşte bunun dışında bir bakımı var mıdır? İşte ne, tırnağını kesmek, işte ne bileyim saçını boyamak. İşte artık her neydiyse yani işte bu türlü kişisel bakımları hani olması gerekli. Yani olmazsa olmazları var mıdır?
Yani tırnaklarını kesmek gerekiyor. Çünkü tırnak bebek hareketlenmeye başladığında yüzünü tırmalayabilir. Gözüne sokabilir, işte kulağını çizebilir. O tırnakları bebekler için özel tırnak makasları yapmışlar artık. Onlarla çok derinden olmadığı sürece işte tırnağın çıktığı kısmına itibaren kesip özel törpüleri bile var. Onlarla törpüleyip yapmak gerekiyor. Gerçekten de vücutta ciddi çizikler, hasarlar oluşturabiliyor bebeklerde. Bazen sizi bile tutmaya çalışırken yüzünüzü çizebiliyor. Hissediyorsunuzdur da zaten. Ama saç boyası boyanmıyor
işte,
tabii
bu
ki.
Hani artık kişisel bakım deyince akla gelebilecek bir şeylerden yoksa.
Yani tırnak kesilebilir. Başka kişisel bakımda bebeklere yapılabilecek.
Bir de şeyden aslında daha önce gelmişti aklıma, sonra unuttum. Burun tıkanıklığına bağlı da ishal olabilir demiştiniz. Burun tıkanıklığı bebeklerde nasıl açılır? Biz sümkürüyoruz. Bebekler için ne yapıyoruz?
Ya en güzel burun açıcı aslında anne sütüdür.
Anne şey, tam anne sütü.
Ya o anne sütü deva. Her şeye deva aslında. Anne sütü yoksa serum fizyolojikler var.
Ha, bebeğin eczaneli burnuna damlatmak
tabii
için.
Tabii tabii anne sütü. Anne sütü. Yani emzirmek değil. Bebeğin burnuna göğsünüzü sıkacaksınız. Bir iki damla burnuna girdiğinde o yumuşatacaktır. Bebeğin tıkanmış burnu açılır. Ama serum fizyolojikler var. Bu uzun süreli kullanılabilir. Vücuda zarar vermeyen serum fizyolojikler var. Ondan böyle enjektörle sıkılabilir veya pompalar var.
Aspiratörleri burun var. Aspiratörleri. Bunlar
işte pompa dediğim böyle çekme yöntemiyle aspiratörler var. Onunla çekebilirsiniz. Ortam bulunduğu ortamı nemli tutmak gerekiyor aslında bebeklerin bulunduğu ortamda. İşte buhar aletleri var. Ne bileyim bir çaydanlığa kaynar su koyarsınız bir kenara, o buhar da ortamı nemlendireceği için bebeğin alma yolunu açacaktır. Ama bu anne sütünü mutlaka deneyin, yani burnu tıkansa da tıkanmasa da burnuna bir iki damla anne göğsünden fışkırtırsa yüzüne de gelse önemli değil. Güzel bir açıcı yöntemdir burun tıkanıklığında.
Bebeğin yaşadığı ortamın bir şey olması gerekir mi? Belli bir sıcaklığı olması gerekir mi? Yani işte az önce 22-24 derece gibi demiştiniz.
Yani işte yani bu...
Altını açmak için böyleyse falan gibi hani.
Yani kış ortamında evinizin oda sıcaklığı, siz nasıl 22-24 derecelik bir sıcaklık ortamda oturabiliyorsanız bebek de oturur aslında. Şimdi bebekleri sıkıca giydirirler, anneler üşüyecek ya kalın giydirirler. Bu hem isilik olmasına hem ateşinin çıkmasına bebeği huzursuz da eder. Gerçekten bebekler siz nasıl hissediyorsanız öyle bir sıcak ortamı veya üşüme ortamını bebekler de hissediyorlar onlar. Onlar da o duyguyu yaşıyorlar. Yani 22-24 derece bebek için en ideal bir ortamdır.
Başka sorusu, paylaşımı olan kimse var mıdır arkadaşlar? Bunun da yok olduğu anlamına geldiğini düşünüyorum. sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı Sevda Hanım?
Benim ilk deneyimim oldu bu eğitim. Yani biraz zorlandım zannediyorum. Teşekkür ediyorum. Umarım yardımcı olmuşumdur. Güzeldi, istekliydi.
Biz teşekkür ederiz. Gayet açıcı ve gayet bilgilendirici oldu. Çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ediyorum.
Fahrettin'e de tabii ki moderatörlüğü nedeniyle de paylaştığınızdan sorularınızdan dolayı teşekkür ediyoruz.